Ayrım 18, sayfa 271, bölüm 11. Koridora çıktığımda yıkılmış, gizleyemediğim ölçüde hayal kırıklığına uğramıştım. Nasıl? Diye sordu Nikolaus. Kafamı hayır anlamında iki yana oynattım. Hayır, dedi. Sanırım senin için iyi olmadı. Leysel yanıma gelip bana sarıldı. Üzgünüm tatlım. Senin için güzel şeyler olmasını gerçekten istedim. Ama kimin gelip kimin gelmeyeceği üzerinde hiç kontrolüm yok. Ya bireysel temas denersek diye sordum. Teke tek temas kurmaya da deniyor musunuz? Eğer başkalarının ölü akrabaları Leysin kulağına diyetler ve mesrolarla ilgili uyarılar fısıldamazsa şansımın artacağını, Aydan'ın bana ulaşabileceğini düşünüyordum. Ne yazık ki Leysin kafasını olumsuz anlamda iki yana sağladı. Teke tek bende işe yaramıyor. Grubun enerjisine ihtiyacım var. Sadece bunun için ona saygı duydum. Neredeyse güvenecektim. Ama bazen beklenmedik zamanlarda, örneğin evde televizyon izlerken mesaj geldiği oluyor. Senin için gelen bir şey olursa mutlaka iletirim. Teşekkür. Lafım yarıda kesildi. Çünkü Leysel titremeye başlamış, gözleri ifadesizleşmişti. Tanrım, senin için galiba bir mesaj var. Buna ne dersin? Dizlerim boşaldı. Küçük sarışın bir çocuk görüyorum. Kafasında garip bir şapka var. Oğlun mu? Hayır, oğlun değil, yeğenin. Yeğenim CC ama o hayatta. Biliyorum ama senin için önemli. Bana zaten bildiğin bir şey söylediğin için sağ ol. Senin için çok daha önemli bir hale gelecek. Bu ne demekti? Yani Meg ölecek ve ben de Garvey ile evlenip çocuklara üvey annelik etmek zorunda mı kalacaktım? Üzgünüm tatlım. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ben sadece mesajı ilettim. Sonra da lazanyasını alıp Charlie Chaplin'i andıran yürüyüşüyle koridora dönüp gitti. Bu da neydi diye sordu Nicholas. Söylediğine göre yeğenim. Ölü kocan değil yani. Hayır. Tamam, hadi gidip Mitch'i bulalım. Koridorun biraz ilerisinde Mitch ile Barb hararetli bir tartışmaya dalmışlardı. Barb 60'larında olmalıydı ve sadece ayakkabıları değil çantası da çok komikti. Mitch sana Neri Semming'i anlatır diye söz verdi Nicholas. Televizyonlara çıkıyor. Üstelik polislere ölü bir kızı bulmaları için yardım ile etti. O kadar iyi ki Mitch ile karısının sesiyle konuştu. Mitch diye seslendi. Mitch buraya gelsene. Sen git dedi Barb. Ben dışarı sigara içmeye çıkacağım. Kimin aklına gelirdi ki? Ben Dr. King ile beraber yürüdüm. Kadın hakları için savaştım. Şimdi sigara içmek için bir koridorun dibine saklanmak zorunda kalıyorum. Nerede hata yaptık? Yüksek sesle güldü. Haftaya görüşürüz çocuklar. Mitch yanımıza geldi. Tamam dedi Nicholas bana dönüp. Ona her şeyi anlat. Yutkundum. Kocam öldü. Ve buraya onunla temas kurabilirim umuduyla geldim. Onunla konuşmak, nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Boğazım kurumuştu. İyi olup olmadığını bilmek istiyorum. Mitch neden bahsettiğimi anlıyordu. Anladığını görebiliyordum. Ona senin Neri Semming'e eğittiğinden bahsettim dedi Nicholas. Seni karınla buluşturduğundan, onun sesiyle konuştuğundan. Öyle değil mi? Nicholas'ın konuşmasındaki heyecan Mitch gülümsetti. Onun sesiyle konuşmadı ama evet, gerçekten Trish'le konuşuyordum. Birçok medyuma gittim ve aralarında bunu gerçekten başaran oydu. Kalbim yerinden çıkacak hale gelmişti. Size numarası var mı? Elbette. Bir cep bilgisayarı çıkarttı. Genelde çok, çok meşguldür. Büyük ihtimal onu görmek için uzun süre beklemeniz gerekecek. Önemli değil. Ve size pahalıya patlayacak. Çok pahalıya. 30 dakika için 2000 dolar. Şok geçiriyordum. Ekonomik durumum kötü olduğundan 2000 dolar çok yüksek bir rakamdı. Aydan'ın hayat sigortası yoktu. Çünkü ölüm üzerine hiç düşünmemiştik. Kiradan Aydan'ın payına düşeni de ben ödemek zorunda kaldığımdan para biriktirme şansım da olmamıştı. Bir felaket olmayacağını umarak kredi kartlarımı sömürüyordum. Bir ev almak için para biriktiriyorduk ama o parayı da daha bir yıl hesaptan çekebilmem mümkün değildi. Yine de Neri Semming için boğazıma kadar borca batmaya değerdi. Ne kadar tuttuğu umurumda değildi. Mitch bilgisayarına baka kaldı. Kafası karışmıştı. Burada değil. Yemin ederim buradaydı. Özür dilerim. Sürekli bir şeyleri kaybedip duruyorum. Ben de aynı durumdaydım. Çantamı yanıma aldığımı zannediyor ama almadığımı fark ediyordum. Mitch ile aramdaki bir bağ daha oluştu. Size numarayı bulabilirim. Evde bir yerlerde olmalı. Haftaya getirsem nasıl olur? Size kartımı verebilir miyim? Bulur bulmaz beni ararsınız. Elbette. Kartımı aldı. Size bir şey sorabilir miyim? Dedim. O kadar iyi birini gördükten sonra neden buraya geliyorsunuz? Bir an durumu gözden geçirdi. Trish'le konuştuktan sonra bazı şeyleri halletmeyi başarmıştım. Bilmiyorum. Buraya gelmeyi seviyorum. Daisy kendi tarzında iyidir. Her zaman harika şeyler yakalamaz ama yakaladığı zamanlarda da az değildir. Ayrıca buradaki insanlar neler hissettiğimi anlıyorlar. Çevremdekiler öyle değil. Buraya geldiğimde kendim olabiliyorum. Kartımı çantasına koydum. Sizi arayacağım. Lütfen arayın dedim. Çünkü buraya bir daha gelmeyecektim. Bölüm 12. Gece geç saatlerde Leslie'nin bir şeyler yakalayıp yakalamadığını merak ettim. Tarif ettiği ihtiyar kadın büyük anne Maguire'a çok benziyordu. Ve büyük anne Maguire'ın köpekleri vardı. Benim ne yazık ki var olmayan köpeğime egzersiz yaptırmam bununla ilgili olabilir miydi? Ne yazık ki Maguire'ın köpekleri tazıydı ve siz egzersiz yaptırmasanız bile kendilerine iyi bakarlardı. Ne zaman büyük anneyi ziyaret etsek duyduğumuz ilk lafları git getir Martin, git getir Gary olurdu. Köpekleri Gary Adams ve Martin McGuinness'den esinlenerek adlandırmıştı. Ve iki dev yaratık bizi duvarın köşesine sıkıştırıp çekiştirmeye başlarlardı. O kadar yüksek sesle havlarlardı ki kulaklarınız acırdı. Büyük anne Maguire çok eğlenirdi. Korktuğunuzu belli etmeyin diye bağırırdı gülerek. Korkunun kokusunu alabilirler. Korkunun kokusunu alabilirler. Herkes büyük anne Maguire'ın ilginç bir tip olduğunu söylerdi. Bense böyle konuşmalarının tek nedenini köpekleri onların üzerine salmamış olması olduğunu düşünürdüm. Yoksa bu kadar rahat konuşamazlardı. Peki ya sarışın yeğen meselesine ne demeli? Herkesin komik bir şapkası olan sarışın bir yeğeni yoktur. Gerildim ve CC için telaşlanmaya başladım. Ya Leslie'nin bana ilettiği bir uyarıysa, ya CC ile ilgili olarak bir şeyler ters gidiyorsa? Korku bütün vücudumu kapladı ve saatin kaç olduğunu aldırmadan İlanda'yı aramaya karar verdim. Telefonu Garv açtı. Fısıldadım. Sizi uyandırdın mı? O da fısıltayarak yanıt verdi. Evet. Özür dilerim Garv ama benim için bir şeyler yapabilir misin? CC'nin iyi olup olmadığını kontrol edebilir misin? Nasıl iyi? Canlı, nefes alır halde olup olmadığını. Tamam, bekle. Haydan ölmemiş olsaydı bile Gar bana kaba davranmaz ya da dalga geçmezdi. Bu anlamda her zaman nazikti. O telefonu bırakınca Maggie'nin sesini duydum. Telefondaki kim? Anna, CC'ye bakmamı istiyor. Neden? İşte. 30 saniye sonra Gar geri dönmüştü. O iyi. Uyandırdığım için özür dilerim. Önemli değil. Kendimi aptal hissederek telefonu kapattım. Leysil de bu kadardı demek. Kapatır kapatmaz içimi çaresizlik kapladı. Aydan'la konuşmam gerekiyordu. İnternetin başına geçip Neri Semming'i araştırmaya koyuldum. Kendi internet sayfası binlerce insanın şahitlikleri ve teşekkür notlarıyla doluydu. Ayrıca yazdığı 3 kitabın tanıtımları, kitap yazdığını bilmiyordum. En kısa zamanda bir kitapçıya gidip alacaktım. Ve 27 şehirlik turnesinin açıklamaları vardı. Cleveland, Ohio ve Portland, Oregon gibi neredeyse 1000 kişilik salonlarda konuşma yapacaktı. Listeyi kontrol ettim. Ne yazık ki New York yoktu. En yakın şehir Kuzey Carolina'da Raleigh'ti. Giderim diye düşündüm. Ani bir kararlılıkta. İşten bir gün izin alırım. Ardından bütün yerlerin çoktan satılmış olduğunu öğrendim. İnternet sayfasındaki bütün bağlantıları inceledim. Ona ulaşabilecek bir telefon ya da adres yoktu. Tek bir şey kesinleşmişti. Teke tek bir seans ayarlayabilmek için Mitch'in bana vereceği telefon numarasına ihtiyacım vardı. Bölüm 13. Aydan'la hiç kavga edip etmediğimizi hatırlamaya çalışıyordum. Etmiş olmalıydık. Öldüğü için onun aziz mertebesini yükseltmemeliydim. Onu gerçekten olduğu gibi hatırlamam önemliydi. Ama kayda değer hiçbir kavgamızı hatırlamıyordum. Kibrit ya da mutfak malzemesi almayı unutmaktan önemli şeyler. Anlaşmazlıklarımız olmuştu. Ben ara sıra Jane ile ilgili kıskançlık krizlerine kapılırdım. Shane'den bahsetmek onun rahatsız olmasına neden olurdu. Ya da işe gitmeden önce saçıyla problem yaşadığı sabah gibi sabahlarımız vardı. İstediğim gibi yapamıyorum diye yakınmıştı saçlarına şekil vermeyi denerken. Önemli değil demiştim. Saçın berbat olduğunda bile hoş görünüyorsun. Neyse ki esprimi yakaladı. İrlanda usulü yavru köpeklerinkine benzeyen hoşluktan söz ediyorsun. New York usulü değil. Hoş, yani sevimli demek istiyorum. Ben hoş ya da sevimli olmak istemiyorum diye yakındı. Ben yakışıklı olmak istiyorum. George Clooney kadar iyi görünmek istiyorum. Saç şölesini yerine gereğinden sert bir biçimde bıraktı ve ortadaki gerginlikten rahatsız olduğum için ona çıkıştım. Ardından içinde George Clooney'nin de olduğu saçma sapan bir tartışmaya giriştik. Atışmalarımız bittiğinde kavgamız sessizliğimizde devam etti. Ama işten eve döndüğümüzde ikimiz de tartışmayı çoktan unutmuştuk. Ya da sonbaharda Vermont'a gittiğimizde benim onun çok fazla fotoğraf çektiğini düşündüğüm için çıkarttığım kavga vardı. Ne kadar anlamsız geliyor şimdi. Düşen her yaprağın fotoğrafını çekmek için duruyordu ve düğmeye bastığında çıkan ses beni çıldırtmaya başlamıştı. En büyük kavgamız bile o kadar saçma sapan bir nedenle olmuştu ki. Tatil için nereye gitmemiz gerektiği üzerine konuşuyorduk. Resort otellerden bahsetmeye başladığımızda ona duşları dışarıda olan yerlerden hoşlanmadığımı, Claire'in bir keresinde Botswana'dayken bir babun tarafından dikizlendiğini anlattım. Claire'e göre babun onun duş alışını izleyerek mastürbasyon yapıyormuş. Böyle bir şey olmaz dedi Aydan. Ablan uyduruyor. Uydurmuyor dedim. Claire Helen gibi değildir. Eğer o söylüyorsa olmuştur. Aslında emin değildim. Claire de kendi payını yeterince yalan söylerdi. Bir babun bir kadına, insana o şekilde reaksiyon göstermez diye ısrar etti Aydan. Sadece dişi bir babunu izliyorsa bu olabilir. Dişi babunlar duş almaz. Ne demek istediğimi biliyorsun. Derken her şey iyice saçmalaştı. Sen bana bir babunun bile kardeşimle ilgilenmeyeceğini mi söylemek istiyorsun? Ve buna benzer saçmalıklarla tartışmaya devam ettik. Zorlu bir iş haftasıydı. İkimiz de baskı altındaydık. Herhangi bir şey üzerine kavga edebilirdik. Doğru söylüyorum. Ettiğimiz kavgaların en kötüsü ancak bu kadardı. Kız kardeşlerimden bahsetmişken Helen'den bir e-posta da aldım. Kime? magiciangirlban@yahoo.com. Kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu iş. Çam yarması Colin bana bir silah getirdi. İnanabiliyor musun? Artık bir silahım var. Ona bir sürü soru sordum. En önemlisi de Bay Büyük'ün gerçek adını. Colin, Hera Gilliam. Ben, Reis O'Grady ile Bayan Büyük arasında bir şeyler döndüğüne inanıyor musun? Colin, evet. Büyük ihtimalle ve eğer doğruysa Harry çok üzülecek. Detta'ya deli olur. Detta önemli kadındır ve Harry zaten onun kendisine fazla olduğuna inanıyordu. Hadi yola çıkmamız lazım. Ben, nereye? Colin, atış kulübüne. Ben. Ne için? Colin, ateş etmeyi öğrenmen için. Ben, ne kadar zor olabilir ki? Bu nesneyi doğrultuyorsun ve tetiği çekiyorsun. Colin, hadi. Dublin dağlarında izbi bir yere gittik. İçeride arka bahçelerinde askeri üs işletiyormuş havasına kendilerini kaptırmış kirli giysili insanlar vardı. Fena değildim. Birçok kez hedefi tutturdum. Ama omzum, ne kadar ağrıdığını inanamazsın. Kimse ateş eden insanların da canının acıdığından bahsetmemişti. P.S. Telaşlanma. Şu anda ölümle ilgili bir panik havasında olduğunu biliyorum. Ama söz veriyorum. A. Vurulmayacağım. B. Kimseyi vurmayacağım. İşin içinde silahların olması beni ürkütmüştü. Bu nedenle de verdiği söz içimi rahatlattı. P.S. 2. Belki bir iki kötü adam vururum. Güldüm. Büyük ihtimalle Helen'in söylediği hiçbir şeyi ciddiye almamamın anlamı yoktu. Olayların ne kadarının uydurma, ne kadarının gerçek olduğunu merak etmeye başlamıştım. Bölüm 14. Pazartesi sabahı yani pazartesi sabah toplantısı. Franklin ve ellerini çarptığında bir araya toplanan kızlar. Toplantı odasına yürürken Tini koluma girdi. Bugün neredeyse normal göründüğünü itiraf etmeliyim. Gümüş barbella tarzı elbise, gri dize kadar uzanan botlar, üzerindeki tek gariplik kaykaycıların giydiklerine benzeyen dizlik ve dirsekliklerdi. Gelin gelin dedi. Aşağılanmanızı alın. İş arkadaşlarınız önünde hakarete uğrayın dedim. Ve sizden daha aşağılık olanlarca aşağılanın. Bizim için gülmek kolaydı. Fena gitmiyorduk. İyi bir gazete haberi ayarlamıştım. Büyük bir şey değildi ama her pazartesi toplantısına elimde ufak tefek de olsa bir şeylerle gelmeye dikkat ederdim. Belki dergi editörleri yüzümdeki yara veya ölü kocam nedeniyle bana acıyorlardı. Belki şansım yaver gidiyordu ama her ne oluyorduysa son haftalarda hiç elim boş dönmemiştim. Fazla zorlamamaya çalışıyordum çünkü yüzümdeki yara ya da şansım kötü olduğu için marka ya da kötü şans getireceğim gibi bir iddia beni kötü duruma düşürebilirdi. Genelde PSI bittiği zaman işlerin hafta boyunca iyiye gideceğini düşünürsünüz ama bu hafta farklıydı. Bugün II Captain için son gündü. Yani 150 tane II Captain paketinin hazırlanıp gazete ve dergilere yarın yollanmak üzere hazırlanacağı gün. Zamanlama her şeydi. Bugün yollayamazdık. Yarından sonra yollayamazdık. Yarın olmak zorundaydı. Neden? Çünkü Lorin aklı sıra yeni bir gerilla taktiği geliştirmişti. Her zaman yaptığımız gibi editörlerle yemek yiyip onlara ürünlerimizi önceden tanıtmak yerine tam aksini yapmayı deniyorduk. Bizzat Lorin, II Captain ürünlerinin editörlerin masasına ürünün piyasaya sürülmesinden hemen önce ulaşmaları için gerekli hesaplamayı yapmıştı. Ana fikir onları atlatma haber yakaladıklarını inandıracak kadar kafalarını karıştırmak, yeni bir ürünle ilgili fırsat yakaladıklarını zannetmelerini sağlamaktı. Yüksek riskli bir plandı ama Lorin denememizde ısrar etti. İşe yarayabilirdi çünkü ürün yeni bir konseptle piyasaya sürülüyordu. Birbirlerini tamamladıkları iddia edilen 3 ayrı ürün vardı pakette. Gözaltı çorbalarını önlemek için çorbaları toplayın, morlukları ortadan kaldırmak için hayatın ışıldasın ve kırışık önleyici çizgileri ütüleyin. Şu an için tek sorunumuz saat 11'de elimize geçmesi gereken ürünlerin henüz Indianapolis'e dahi varmamış olmalarıydı ve alabildiğimiz tek yanıt her şey yolunda, ürünlerin yolda olduğuydu. Lorin isterik bir telefon konuşması yaparak şoförün Pensilvanya'da olduğunu öğrendiyse de bu bilginin bir işe yarayacağından emin değildim. Saat 1, 2, 3 ve 4. Anlaşılan şoför Manhattan'a gelirken ya da daha iyisi Manhattan'da yolunu kaybetmişti. Lanet olsun diye bağırdı Lorin. Her şey kontrolden çıktı. Telefonu yere fırlattı ve sanki her şey benim hatammış gibi bana baktı. Araba kazası geçirmiş, işe 2 ay gelememiş ve şoförün geç kalmasına neden olmuştum. Araç ancak saat 5'te ofise varabildi. Herkesin yüzünde aynı soru işareti vardı. Kim gece geç saatlere kadar çalışıp paketlemeleri bitirecek? Buruk şanslıydı. Bir davete katılması gerekiyordu. Tini'nin gece okulu vardı ve Lori'nin yemek yemesi ihtimali bile bu işi üstlenmesi ihtimalinden daha yüksekti. Geriye ben kalıyordum. Sadece ben. Herkes bu duruma o kadar alışkındı ki kimse planım olup olmadığımı sormadı bile. Oysa ki Rachel ile buluşacaktım. Hafta sonu onu iş bahanesiyle atlatmıştım. Şansa bakın ki şimdi gerçekten çalışmam gerekiyordu. Kimsenin bir telefon etmeme itirazı var mı? Kardeşimi arayıp buluşmamızı iptal etmem gerekiyor. Sesim alaycı çıkmış olmalı ki bakışlar değişti. İçimde bir öfke dalgasının yükseldiğini hissediyordum. Dışarıdan da belli olmuş olacak ki hadi git deme lütfunda bulundu Lorin. Tini kutuları açıp dizmeme ve ürünleri toplantı odasına taşımama yardım etti. Brooke ise günün büyük kısmını teyzesi Genevieve ile, gerçek teyzesi değil, ailenin çok zengin arkadaşlarından da aslında, Pierre ismini Fransız restoranında geçirdiği halde gün bitmeden 150 basın bildirisini zarflayıp kutulara yerleştirmişti bile. Derken herkes gitti. Bina bilgisayarların sesi dışında sessizleşti. Kendimi acıyarak toplantı odasına yığılmış ürünlere baktım. Eminim bana böyle davranmalarına çok sinirlenirdin. İşte kutuların çevresine yaldızlı bant yapıştırmakla başladım ki saat 8'e kadar sürdü. Tırnaklarım yüzünden her zamankinden daha yavaştım. Bir de baktım taşıma bandına dönmüşüm. Masanın bir ucundan diğerine eşyaları taşıyıp duruyorum. Masanın bir ucunda kutulara yapıştırılacak amblemler duruyordu. Gözüme daha kolay göründüğü için onları yapıştırmaya geçtim ama kolay değildi. Bunu ürünleri tek tek kutulara yerleştirmem istedi. Belirli bir ritim tutturmuştum. Bir tane torbaları toplayın, bir tane hayatınız ışıltasın, bir tane çizgileri ütüleyin. Seç, yerleştir, düzenle, bir sonrakine geç. Kapatmadan önce her kutuya gümüş rengi yıldızlar serpiştirmeyi de ihmal etmedim. Oldukça yorucuydu. Öyle ki ağlamaya başladığımı bile fark etmemişim. Gözlerim çeşmeye dönmüştü. Kafamdan su kaçırıyor gibiydim. Bütün yüzüm gözyaşlarıyla kaplanmıştı. Hıçkırmadan, titremeden, omuzlarım sarsılmadan anlayacağınız çok sakin bir ağlamaydı. İş bitene kadar ağlamayı sürdürdüm. Her ne kadar gözyaşlarım Femme dergisinin adres etiketindeki mürekkebin dağılmasına neden olduysa da bundan başka bir problem çıkmadan paketleri tamamlamayı başardım. Bitirdiğim zaman gece yarısıydı. 150 paketin tamamı yollanmayı bekliyordu. Eve dönmek için bindiğim taksinin şoförü sürekli üzerine konuştu. Uzun kıvırcık saçları ve dev bıyığıyla iyi ve deli bir adamdı. Kendisinin Samson'a benzediğini söylüyordu. Gücü saçlarındaydı ve bütün kadınları kesmesini sağlamaya çalışmışlardı. Güçsüz olmasını istiyorlardı. Dili şoför puanlamasından rahatça 10 üzerinden 7 alabilirdi ve bana özellikle Aydan tarafından yollanmış gibi geliyordu. Gece geç saate kadar çalışmıştım. Neredeyse 16 saatten beri ayaktaydım. Belli ki Aydan beni neşelendirmek istiyordu. Bölüm 15. Helen'den bir e-posta daha geldi. Kime? magiciangirlban@yahoo.com, kimden? luckystarpl@yahoo.in.e. Konu: iş. Detta, büyüğün takibinde ilk gün. Stillorgan'da büyük bir evin bahçesini çevreleyen çalılara takılıp kaldım. Bir süre dürbünle yatak odasını izledim. Yaklaşık 50 yaşında, yuvarlak bir yüzü, büyük ayakları ve etkileyici bir edası var. Omza gelen sarı kıvırcık saçlar, yeni sezon Carmen marka giysiler, topuklu ayakkabı ve krem rengi etek. Kalçalarında dürbünle bile kıvrım ya da çizgi görmek mümkün değil. Tanga giyiyor olmalı. Saat 10'a 10 kala ceketini giydi. Dışarı çıkıyoruz. Arabayı es geçti. Gümüş rengi Bremer ve kiliseye yürüdü. Ayna gidiyordu. Çalılardan kurtulmuş olmaktan memnun olarak arka sıralardan birine oturdu. Sonrasında bir gazete bayine gitti. Herald, Take a Break, 20'lik Benson & Hedge sigara ve bir paket nane şekeri aldı. Eve dönüp kendine çay yaptı ve ben de çalılarıma dönmüştüm ve sıcak çay çok güzel görünüyordu. Televizyonun başına geçip bir süre sigara içerek oturdu. Saat 1'de ayağa kalkınca dışarı çıkıyordur diye sevindim ama sadece çorba ve tost yapmak içinmiş. İşi bitince televizyonun başına döndü. Saat 4'te tekrar ayaklandı ve ben yine sevindim ama yine dışarı çıkmadı. Mutfağa geri döndü. Yine çay koydu ve sigara içip boş boş duvara bakmaya başladı. Umarım yarın bundan daha heyecanlı geçer. Kime? magiciangirlban@yahoo.com, kimden? thewashone@aircom.net. Konu: organize suçlar. Sevgili Anna, kötü gidiyoruz. Helen artık ev meselesiyle, köpek pisliği ilgilenmiyor. Yeni işine kendini kaptırmış durumda. Meşhur suçlularla çalıştığı için övünüp duruyor. Eğer sana harcadığımız okul paraları yüzünden en küçük kızımın bu hallere düşeceğini bilseydim, senin için bir kuruş bile harcamazdım. Minnettar bir çocuk sahibi olmak ne kadar zor. Söylediğine göre takip ettiği suç patronunun karısı, yaşlı birine uygun giysiler giyiyor. Bu doğru olabilir mi? Ve de evinin çok temiz olduğunu söylüyor. Temizliği kendi yapıyormuş. Bütün bunlar gerçek olabilir mi? Yoksa Helen beni üzmeye mi çalışıyor? Onun kamerasını kullanmayı denedim ama dijital olduğu için ne baban ne de ben becerebildik. İyi de yaşlı kadını nasıl iş üstüne yakalayacağız? Pazartesi geri gelmişti. Eski numaralarımı yapıyordu. Eğer Helen'le konuşursan lütfen yardım etmesi için onu ikna et. Biliyorum senin işlerin de başından aşkın ve karışmak istemiyorsun. Ama seni dinleyecektir. Seni seven annen.